Ayrım 9, Süleyman Paşa Sokağı numara 25, Gerald Mesadiye, sayfa 81, Hurma Çuvalı. Yaz artık kapıdaydı. İkinci sınıf filmleri andıran ve limonata tadındaki hüzünlü bir davet gecesinin ardından yakıcı bir öğleden sonrasının ağırlığı hissediliyordu. Dairelerin bir ucundan öbür ucuna, yaylar yardımıyla tutturulmuş kapılar ve pencerelerden hava akımı sağlanarak oluşturulan dahice bir sistem sayesinde geceleri nefes alınabiliyordu. Bu yaylar Kahire'de başlı başına ticaret malzemesiydi. Cezire Spor Kulübü'nde önünde bir Tom Collins bulunan Siegfried, senelik tatilini Paris'te mi yoksa Londra'da mı geçireceğini düşünüyordu. Ama her iki yerde ona pahalıya mal olacaktı. En iyisi misafirperver kuzenlerinin davetini kabul edip İstanbul'a gitmeliydi. Hem yalnız kalmak için birkaç günlüğüne Side'ye de kaçabilirdi. Her sene olduğu gibi yazın 3 ayını geçirdiği annesinin Ebukir'deki büyük yazlık evine gitmek ve onunla bir tatil geçirmek içinden gelmiyordu. Masada oturan iki kadının konuşmalarını isteksizce dinliyordu. Mafalda Considerato ve Fatma El İntizami yıkılan üzücü bir evlilik hikayesinden söz ediyorlardı. Öyleyse boşandılar mı diye sordu Mafalda Considerato. Tabii ki ama hemen değil. Skandalı düşünebiliyor musunuz? Başbakanın oğlu. Bir ay önce evlendiler. Üstelik kral da bizzat törende yer almıştı dedi Fatma. Evlendikleri gece kendini banyoya kapatıp kağıttan kayıklar yüzdürmek görülmüş bir şey olmasa gerek. İbne midir nedir? Oysa Nani çok güzel bir kız ve hatırı sayılı derecede varlıklı. Babasının en az 40 fettan, Mısır ve Suriye'de kullanılan 2500 arşın değerinde bir ölçü, pamuk tarlası var. Artık onunla hiç kimse evlenmez. Gerçi adam da artık kimseyle evlenmez. Paşa hiç memnun değil. Hatta kralın bile haberi olmuş. Neler olup bittiğini kız kardeşi Feyza ile sordurmuş. Bir buzlu çay daha alır mısınız? Teşekkür ederim. Belki daha sonra. Tenisten sonra. Peki kağıttan sandallar yüzdürdüğü nereden biliniyor? Belki de sadece banyosu uzun sürdü ya da başka bir nedenle olamaz mı? Hayır, hayır. Düğünden sonra odalarına çekilmişler. Nani soyunarak yatmış ve Adil'in banyodan çıkmasını beklemeye başlamış. 2 saatin sonunda gelmeyince endişelenmiş ve banyonun kapısını çalarak seslenmiş. Adil ona banyo yaptığını söylemiş. Nani de 2 saatten beri mi diye sorunca benim büyük bir vücudum var diye cevap vermiş. Düşünebiliyor musun? Siegfried aniden gülme krizine tutuldu. Komik değil mi? Dedi Fatma kendisi de gülerek. Ne yapacağını şaşıran Nani annesini uyandırmış. Annesi de paşayı. Paşa bahçeye çıkıp bodrumdaki merdiveni almış. Banyonun penceresine dayamış ve üstüne çıkarak içeri bakmış. Düşünebiliyor musunuz? Başbakan gece yarısı merdivenin tepesinde. Siegfried gülmekten katılıyordu. Tüm bunları nereden biliyorsunuz diye sordu Mafalda. Nani bana anlattı. Her neyse, merdivenin tepesindeki paşa oğlunu banyonun içinde çıplak ve gazeteden yapmış olduğu bir sürü sandalı yüzdürürken görmüş. Adil ise başbakan babasını banyonun penceresinde fark edince gülmekten kırılmış. Peki sonunda ne olmuş? Banyodan çıkınca feci bir azar işitmiş. Adil ve Nani ileride barışırlar mı acaba? Ne diyorsunuz? Adil babasına yumuşak göğüslü bir kadını istemediğini açıklamış. Babası da ona daha önce görmemiş miydin diye sormuş. Adil de evlenmeden önce onunla hiç sevişmediğini söylemiş. Paşa onu uzaklaştırmak için Lübnan'a göndermiş. Boşanma da bu kış olacakmış. Zavallı Nani, ne büyük bir aşağılanma dedi Mafalda. Demek bu sebepten dolayı uzun zamandır ortalıklarda görünmüyor. Paris'e gitti diye belirtti Fatma. O da Adil'le evlenmeyi çok istemiyormuş. Nani Fransızcadan başka dil bilmez. Birazcık Arapça konuşur. Adil ise hiç Fransızca bilmiyor. Bu bir mantık evliliğiydi. Mantıksızlık evliliği dedi Siegfried. Biliyor musunuz Siegfried, tıpkı kocam gibi tahammül edilmezsiniz. Sevişirken gramere mi ihtiyaç olduğunu sanıyorsunuz diye bağırdı Fatma El İntizami. Evlilik sadece yataktan mı ibarettir diye sordu Siegfried. Adil çok yakışıklı bir çocuktur diye hayallere daldı Mafalda. İbni olmadığından emin misiniz? Nasıl bilebilirim ki? Diye atıldı Fatma. Bir kadınla yatmak istemeyen bir adama hemen ibne deniyor. Burası böyle işte dedi Mafalda. İnsanın kişisel duygularıyla yaşamaya hakkı yok. Kişisel duygular diye içinden tekrarlayarak düşünmeye daldı Siegfried. Neden kişisel? İnsanın duygulara sahip olma hakkı yoktu. İşte hepsi buydu. Mafalda Considerato tenis oynamak için ayağa kalktığında Siegfried de ayağa kalktı. Bu sırada Prenses Nurettin gelmişti. Prenses ile Fatma El İntizami birbirlerine sarılarak tattım diye selamlaştılar. Prenses Mafalda'nın yerine oturdu ve bir buzlu çay istedi. Siegfried de zorunlu olarak tekrar oturdu. Prenses şakırcasına bir Fransızca ile konuştu. Duydum ki birçok güzel kızın kalbini yaralıyormuşsunuz. Kendisi yarı yarıya Çerkez olan Siegfried, solgun ve hala güzel olan Çerkez kökenli prensesin sorgulayan bakışları karşısında zoraki gülümsedi. Haberler çabuk yayılıyor, dedi Siegfried. Fatma El İntizami bir imparatoriçe edasıyla konuştu. Bir kadınla evlenmelisiniz, yani kendi yaşınızda bir genç kızla demek istiyorum. Peki tutkuları ne yapacağız Fatma, diye sordu prenses tiyatrovari bir ifadeyle. Bu sözlerin ince bir alay yansıttığından hiç kuşku yok. Ah şu tutkular, bu genç adam sadece tutku için yaşıyor. Tam bu sözlerin üzerine Sibylla Hammerley göründü. Eliyle Siegfried'i selamladı. Ona doğru yaklaşırken Siegfried ayağa kalktı. Sibylla tuhaf bir çekingenlikle prensesi ve Fatma El İntizami'yi selamladı. Oturun, rica ederim dedi prenses. Mısır'ı asla terk etmemelisiniz biliyor musunuz? Çünkü bu iklimde bir gülden daha güzelsiniz. Teşekkür ederim dedi Sibylla. Prensese kuşku dolu gözlerle bakarken onun İsmail'in yengesi olduğunu biliyor muydu? Sibylla bir süreden beri yatsınamaz solgunluğunun sebebini herkesin bildiğinden kuşkulanıyor ve İsmail'le buluşmaya gittiğinde her defasında tasalanıyordu. Bakmaması gerektiği halde saatine baktı. Saat 3'ü geçiyordu ve saat 4'te onunla buluşacaktı. İnsanlarla bir arada görünmek için bir saat ayırıyordu ve sonra bir buzlu çay siparişi verdi ve Siegfried'e döndü. Kahininiz gerçekten muhteşem bir adam. Charles hala nar ve portakal hikayesini düşünüyor. Siegfried'in karşılık vermemesi üzerine iki kadına dönerek sürdürdü konuşmasını. Siegfried bizi geleceği söyleyen bir kadına götürdü, yani bir adama demek istiyorum. Yönetmen de bizimle gelmişti. Orada onun evinde bir sahne çekmek için senaryoyu bile değiştireceğini söylediğini düşünebiliyor musunuz? Adı neydi? Ermiş Zahiya, dedi Fatma El İntizami. Aman tanrım, kim geleceğini öğrenmek ister ki? Diye sordu prenses kaygılı bir ses tonuyla. Daha şimdiyi bile bilemezken. Bunu söylerken parlak bakışları Sibylla'nın üzerindeydi. Sibylla, biliyor dedi kendi kendine, biliyor ama nasıl? Baloya geleceksiniz değil mi diye sordu Sibylla'ya. Evet, kocam Prenses Züleyha'nın sekreterine geçtiğimiz gün cevabını bildirmişti, dedi Sibylla aksanlı bir Fransızcayla. Bir terzi bulabilecek misiniz? Bir terzi mi? Diye tekrarladı hayretle Sibylla. Elbise için. Sibylla gitgide sinirleniyordu. Fatma El İntizami tek kelime etmeden bu sahneyi izliyordu. Balo için elbise diye açıklamada bulundu prenses. Bizim sevgili Saliha'nın işi tamamen başından aşmış durumda ve elinde bir metre bile kumaşı kalmamış. İyi ki Paris'teki Randeses'te mankenim var. Bana Air France'da bir elbise gönderecek. Sibylla'yı şimdi de elbise yüzünden sıkıntı almıştı. Evet, bunu hiç düşünmemişti. Ama koskoca Kahire'de kendime bir elbise bulabileceğimi sanıyorum diye sıkılarak mırıldandı. Bulursanız çok şanslısınız demektir. O zaman vakit kaybetmeyin dedi prenses. Ya hiçbir şey bulamazsam diye aniden panik içinde sordu Sibylla. O zaman benimkilerden bir tanesini size ödünç verebilirim diyen prenses gülen gözlerini Sibylla'ya dikmiş bakıyordu. Biliyorsunuz kral da orada olacak. Sibylla bu gözdağı verircesine yapılan açıklamaların nedenini bir türlü anlayamıyordu. Siegfried'in yüzünde ise üzgün bir ifade belirmişti. O bu meşhur baloya davet edilmemişti. Kraliyet ailesinin bir üyesi ya da bir diplomat olmadığından bu baloya katılamayacağının bilincinde olmasına rağmen biraz gücenmişti. ''Ya siz Fatma gelecek misiniz?'' diye sordu prenses. ''Kocam Louis oraya bir sedye ile gitmek gerektiğine işaret etti.'' diye imalı bir tonda cevap verdi Fatma El İntizami. Prenses gülmeye başladı. Siegfried ise bıyık altından gülümsüyordu. Çünkü eski senato başkanının kızı olmasına rağmen bir Hristiyanla evli olduğu için Fatma el-İntizami'nin davet edilmediğini biliyordu. El-Ezer Üniversitesi'nin din görevlilerinin deyimiyle zina yapanların davet edilmesi bu yarı resmi balonun yapısı gereği yasaktı. Sibilla saatine bir göz attı. İzin istemenin zamanı gelmişti. Bütün gün bir yandan da karşı çıktığı bu randevuyu düşünmüştü. Bu ilk sevişmemiz olmayacak dedi içinden. Margaret Hartnell'dan haber var mı diye sordu Siegfried'e ayağa kalkarken. Buradan gitmeden önce bir telefon aldım diye cevap verdi Siegfried neşesizce. Ben de dedi Sibilla. Bu artistler gerçekten anlaşılmaz insanlar diye ilave etti gülümseyerek. Siegfried yoksa beni onun sevgilisi mi sanıyor diye kendi kendine sordu. Bu soru onun donup kalmasına neden olmuştu. Sibilla bu saatte hiç kimsenin olmadığı koşu yolu boyunca uzanan yoldan yürüyerek gitme kararı aldı. Birçok defa yaptığı gibi İsmail Ebusu'nun sık ağaçlarla örtülü bahçesinden geçip kestirmeden eve ulaşmayı tasarlıyordu. Bu yoldan geçerken bahçıvan ya da daha kötüsü Ebusu'nun ailesinin bir ferdi tarafından görülme tehlikesi vardı. Ama daha kestirme başka bir yolda yoktu. Kapıyı aralık buldu. İsmail üstü ve ayakları çıplak, şortla gazete okuyordu. Sibilla kapıyı kapatır kapatmaz genç adamın kollarına atılarak bu sağlıklı diri vücuttan çıkan tatlı kokuyu içine çekti. Tanrı Pan gibi diye kendi kendine söylenirken İsmail de daha önceki buluşmalarında olduğu gibi aynı ateşle onu soyuyor, en tutkulu ve en arzulu okşamalarını ondan esirgemiyordu. Ama Sibilla bugün nedense biraz gergindi ve sinir krizi geçirmiş gibi orgazm oldu. Ancak ikinci defasında kendini fiziksel bir barış içinde hissederek ruhunu rahatlatabilmişti. Dehşet içinde ben bu genç adamın bağımlısı oldum diye düşündü. Sibilla vücudunu hep onun istekleri doğrultusunda sunmuş ve bu durumdan hoşnutmuş gibi davranarak ona öncelik tanımıştı. Şimdi ise parmakları aşığının ağzındayken bir yandan da kulak memelerini emiyordu. Şimdiye kadar başka bir vücudu keşfetmemişçesine ilk günahını işlercesine sevişiyordu. Vücutları yorgun, düşünceye dek bu aşk uçuşlarını tekrarladılar. İsmail onu kollarına alarak zevkten sarhoş olmuşçasına "I love you" diye mırıldandı. Sibilla eliyle onun ağzını kapatarak gülerken "I love you" diye tekrarladı İsmail. ''Sen aşkı nasıl bilebilirsin Osiris?'' diye sordu Sibilla. ''Sen sadece benim vücudumu seksi seviyorsun.'' ''Hayır, seni'' diyen İsmail'in elleri, vücudu, ağzı, gözleri sıcacık bal gibiydi. Sibilla, Mısırlılardaki şimdiye kadar inkar ettiği bu duygu yoğunluğunu kabul etmek zorunda kaldı. O da Mısırlıları kastederken hep Araplar derdi. Bu insanlar hakkında Avrupalılar arasında yaygın olan bu ön yargıyı o da hemen benimsemişti. Onlar sadece çok iyi becerirler, işte hepsi bu, diyordu Chester Lamont. Oysa ki o bunun meselenin en küçük ve en son kısmı olduğunu artık biliyordu. Seviştikten sonra seni bırakmak istemiyorum, seninle uyumak istiyorum diye mırıldandı İsmail. Dear boy, bu imkansız bir şey dedi Sibilla kalkmaya hazırlanırken. Tuhaf bir sıkıntı içini kaplıyordu. İşler sarpa sarıyordu. Genç adamdan ayrılmadıkça özgür olamayacaktı. Bir yandan da ondan ayrılması halinde bu son küçük mutluluklarından vazgeçmek zorunda kalacaktı. Dahası bu kendi vücudundan, cinselliğinden, gençliğinden, kısaca gerçek yaşamdan kopması anlamına geliyordu. Üstelik İsmail'i gizlemek, ona bu kaçamak buluşmaları kabul ettirmek gitgide daha zorlaşacaktı. Saatine bakarken durumu tekrar gözden geçirmek gerekecek diye düşünüyordu. Bir ayağını yere indirdi. Neden imkansız diye sordu İsmail. Aklını mı kaybettin? Ben evliyim dedi diğer ayağını yataktan çıkarırken. Kocanı bırakabilirsin çünkü onu sevmiyorsun. Evlilik sadece seksten ibaret değildir. Ben Charles'a bağlıyım diye cevap verdi dağılmış iç çamaşırlarını toplarken. Uzun zamandan beri onunla sevişmediğini bana sen söylemiştin. Tekrar ediyorum, bu ona bağlı olmadığım anlamına gelmez. Sen sosyal konumunu seviyorsun, çünkü Lady Hammerley'sin. Bu gerçekten doğruydu ama bunu söylememeyi tercih ederdi. Kilotunu giyerken sendeliyor ve bir an önce banyoya gitmekte sabırsızlanıyordu. Peki ya beni Sibilla? ''Beni sevmiyor musun?'' diye sordu İsmail. Yatakta geriye attığı vücuduyla çok çekiciydi. Bu durum Sibilla'ya 3 sene önce eski Morris 8'i ile ıslak zeminde giderken yerli yersiz yaptığı direksiyon hataları ve önceden göremediği virajlar nedeniyle düştüğü hendeyi hatırlatmıştı. Her şey denetiminden çıkıyordu. İsmail'i seviyor muydu? Bu durumda boşanma gündeme gelecekti ve bu asla mümkün değildi. Olumsuz yanıt verecek olsa o zaman da İsmail'i kaybedecekti. Halbuki onu kaybetmektense acı çekmeye razıydı. Peki onun için tam olarak ne hissediyordu? Bunu tarif edemiyordu. Kafasında sadece aşırı tutkunluk kelimesinin uçuştuğunu hissediyordu. Bütün olasılıklara karşı bunu aklında tutma kararı alarak banyoya geçti. Gitgide öfkeleniyordu. Çabucak yıkandı. Bu ortamı terk etmek için sabırsızlanıyordu. ''Senin gibi kadınlar aşk olmadan mı sevişirler?'' diye sordu İsmail. ''Senin gibi kadınlar.'' Çok tatsız bir laftı. ''Aa, Mısırlılar da öyle.'' diye cevap verdi. Baştan savarcasına. Çantasını açtı ve makyajını tazelemeye koyuldu. Çünkü yüzü kıpkırmızıydı. 5 yaşındaki bir çocuk bile onun biraz önce seviştiğini anlayabilirdi. ''Ama ben seni sevmeseydim seninle sevişemezdim. Sonuçta en azından bu kadar çok beraber olmazdım. Gitgide daha fazla zevk alıyorum. Ya sen?'' diye sordu İsmail. ''Korkunç!'' diye düşündü Sibilla. Tuzağa düşürülmüştü. İsmail ona kendi silahlarıyla saldırıyordu. Sibilla çantasından çıkardığı ruju üst dudağına sürmeye çalışıyordu. ''Birisini sevmek başka şey, evliliğe sadık kalmak başka şey.'' İsmail dedi sabırla. ''Sadık mı?'' ''Bir komediye sadık kalmak.'' diye alay etti genç adam. İsmail net bir şekilde durumunu ifade etmişti. Bu gerçekti. Sibilla hayal mahsulü bir şeye sadıktı. ''Senin anlayamadığın bir çeşit psikolojik sadakat vardır.'' dedi Sibilla. ''Niçin ben anlayamayacakmışım? Çünkü ben bir Arabım değil mi? Kıyamet kopmadan önce en kısa sürede orayı terk etmek gerekiyordu. Hayır, sen hiç evlenmemişsin ve bir erkeksin de ondan.'' ''Ve bu psikolojik sadakat nedeniyle Charles Hammerley delikanlılarla yatıyor değil mi?'' Sibilla çantasındaki cep aynasından kıpkırmızı olduğunu gördü. Ne zaman vahşi bir heyecanın kurbanı olsa burnuna iğneler batıyormuş gibi hissederdi. Ve şimdi de kıpkırmızı yüzünün ortasındaki burnu bembeyaz kesilmişti. Evlilik hayatlarının sırları içinde yer alan bu konunun bir yabancı tarafından ortaya çıkarıldığını görünce kendini demir bir çemberin içine alınmış gibi hissetti. Uzun bir süre bir tokat yemiş gibi titredi. Daha sonra derin bir nefes aldı ve İsmail'e dönerek soğuk bir tonda konuştu. ''Kocamla ilgili aptalca şeyler anlatmazsan sevinirim. Ben aptallıklardan söz etmiyorum.'' ''Onun yaptıklarından söz ediyorum.'' diyen İsmail, sakin bir ifadeyle bir sigara yaktı. ''Hangi aptallıklar?'' diye sordu genç kadın. Savunmaya geçmişti. İsmail bir süre ona öyle garip baktı ki, Sibilla kendisine acıdığını, belki de daha kötüsü hor gördüğünü sandı. Bu nedenle bir maymunun şişmiş cinsel organına benzeyen kırmızı rujuna gözlerini dikerek başka bir şeyle ilgilenmiyormuş gibi davranmaya çalıştı. ''Kocam birkaç gün önce ona rastladığımda beni baştan çıkarmaya çalıştı. Uyduruyorsun. Ben hiçbir şey uydurmam. Havuzun duşlarındaydı. Charles'ın kulübün havuzuna sık sık gittiğini hatırladı. Bunun senin yorumun olduğunu sanıyorum.'' diye cevap verdi, rujunu kapatıp dudaklarını birbirine sürterken. ''Ben hiçbir şey yorumlamıyorum. O resmen elini benim cinsel organının üzerine koydu. Şok geçiriyordu. Tam anlamıyla panik olmuştu. Kalp çarpıntıları başlamıştı. Yani, dedi çantasının fermuarını kapatırken. So, nefesi kesilmişçesine boğuk bir sesle konuşuyordu. Yani sizin bu karşılıklı sessiz sadakatiniz bir komediden başka bir şey değil, dedi İsmail derin bir iç çekip. Kocanı pekala terk edebilirsin. Ardından sigarasını küllüğün içinde söndürdü. Sibilla, Charles'ın İsmail'in cinsel organına elini koyduktan sonra neler olduğunu merak ediyordu. Gerçekten çok komik olurdu eğer. Ve o an hemen cinsel hayatının olmadığını anladım. Bu açıklama Sibilla'nın kafasına bir saksı gibi inmişti. ''Senin bu inanılmaz cüretin nereden geliyor?'' diye sordu gözlerini açarak. Benim inanılmaz cüretim diye tekrar ederken omuzlarını kaldırdı İsmail. Senin hayatında kimsenin olmadığını biliyor olmamdan geliyor. Nefesini tuttu, yaralanmıştı. Dinle, dedi bir süre sonra yorgun bir ifadeyle. Evlilik sosyal bir akittir. Ahlaki sorumluluklar gerektirir. Ben Charles'ı bırakamam. Çünkü sadece sadakatsizlik girişiminde bulunmak istedi diye onu terk edemem. İsmail, Sibilla'ya alaycı ve kuşkulu bir bakış attı. Sibilla farkında olmadan bluzunu düzeltiyordu. Her neyse diye sürdürdü konuşmasını. Düşünsene, bir İngiliz diplomatının karısının bir Müslümanla evlenmek için kocasından boşanmak isteyeceğini mi sanıyorsun? Hayır, gerçekten çok acayip olurdu. Bir İngiliz diplomatın karısının çok iyi seviştiği adamla evlenmeyi kabul etmek yerine bu ikiyüzlülüğü ve acıyı yaşaması elbette ki çok daha normal olurdu. Arap'tı hiç kuşkusuz ama ne salaktı ne de küçümsenebilirdi. Senaryonu biraz daha ilerlet istersen, dedi Sibilla donuk bir sesle. Ama dostlarının ve ailenin benim hakkımda neler diyeceklerini düşün bir kere. İsmail düşünceli görünüyordu. Nihayet Sibilla bir fırsat yakalamıştı. Ne dostlarım ne de ailem senin aleyhinde konuşabilirler. Senin sandığının aksine onlar da birer insan. İsmail'in sesi sertleşmişti. Ve ben senin arkandan koşan ben seni seviyorum. Bu konuşma beni çok yordu. Gitmeden önce konuyu değiştirsek iyi olacak. Genç adam hala çırılçıplaktı. Birdenbire Sibilla kıskançlık gibi bir duyguya kapıldı. Ya başka birisi ondan sonra bu odaya girecek olursa? Prenses Süleyha'nın balosuna gidecek misin diye sordu İsmail. Sanırım oraya gitmek zorundayım. Sana çok cazip gelmediğini görüyorum. Hayır, gerçekten de gelmiyor. Bunun tatsız ve yapay bir resepsiyon olacağı şüphe götürmez. İsmail bir sineğin kanat seslerine bile tahammül edilemez derecede bir gerginliğin hakim olduğu salonda sigarasını tüttürüyordu. Sibilla ise düşmanca ve alaylı bir ifadeyle onu inceliyordu. Balodaki tesadüfi karşılaşmalarının yaratacağı heyecanı düşündü. Ama birden rahatladı. Hayır, İsmail büyük bir ihtimalle davet edilmemişti. Yoksa ona bundan bahsederdi. Şimdi gitmek zorundayım, dedi. İsmail'i baştan aşağı süzdü. Onu çözemiyordu. Her zaman hemen ayağa fırlar, sokağa ya da kulübe giden yoldan herhangi birinin geçip geçmediğini kontrol ederek kapıya kadar ona eşlik ederdi. Adeta yalvarırcasına, "Lütfen yolun boş olup olmadığına bakar mısın?" diye sordu. Bu ikiyüzlüce önleme içinden lanet ediyordu. İsmail ayağa kalkarak pantolonunu giydi. Kaldırım taşlı küçük yola yalın ayak çıktı. Ardından kısa ve öz olarak kimse yok dedi. Sibilla yarı aralık kapının önünde bir öpücük bekliyordu. Bir süre sonra beklediği öpücük ensesine konduruldu. Sibilla akşam üzeri güneşin altında mora dönüşen yol boyunca ağaçlardan dökülen yaprakların kızıllığında kulübün kapısına kadar yürüdü ve bir taksiye bindi. Henüz oturmuştu ki bir başka paniğin sebep olduğu bir sıkıntı kapladı içini. Aniden ermiş Zahiyan'ın söylediği sözleri hatırladı. O öğüt verici hikayede eğrinin üzerinde bulacağı hurma çuvalı aklına gelmişti. Yoksa hamile miydi? Hamile olabilir miydi? İneceği yere yaklaşırken kendini ahlaksızlık sınırında hissetti. Bir gecikme vardı. Bu küçük bir gecikmeydi ama sıkıntı içini kemirmeye başlamıştı. 9. ayrımın sonu, sayfa 90.